Ayrım 7. Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov. Sayfa 60. Ertesi gün tam vaktinde garda buluşmak üzere ayrıldık. Aslında benim geç kalmam imkansızdı. Çünkü bütün geceyi garda geçirmeye mecburdum. Bir sırt çantam ve topladığım otları koyacak naylon torbaların olup olmadığını sordu bana. Küçük valizimin içine gerekli her şeyi koymuştum. Polenleri koymak için küçük bir plastik kutu ya da kavanoz almamı da tavsiye etti. Az bir gayretle birkaç gram kil getirebilirsin. Hiç fena bir iş olmaz. Ben onlara hiç gitmedim ama gidenler anlattı. Lekka adında bir çocuk tanırım. İki mevsimde bir araba satın alacak kadar para kazandı. Şimdi önemli bir kişiymiş gibi bütün Moskova'yı arabayla dolaşıyor. Bunun için en çok 10 gün çalıştı. Bundan sonra birbirimizden ayrıldık. Ben de hafif çantamı emanete bırakarak gezintiye çıktım. Moskova'da yaz öncesi günler en güzel günlerdir. Sonbaharın başında havanın berrak olduğu, altın yaprakların gelip geçenin gözlerinde bile yansıdığı günler de fena değildir. Ama ben en çok ilkbaharın son günlerini severim. O dönemde hep aydınlık olan sokaklarda alaca akşam karanlığının tan ağarıncaya kadar devam ettiği, şehri ve gökyüzünü aydınlattığı zamanlarda gezip dolaşmak ne güzeldir. Bir an önce açık havaya çıkmak istiyordum. Fakat hatırladım ki şehrin merkezine gitmek için en kestirme ve basit yol yine metroya binmekti. Tekrar kalabalığın arasına karışmak zorunda kaldım. Yer altında şükürler olsun ki henüz büyük kalabalık yoktu. Art arda gelen karanlık ve ışıklı yerlerden geçerek süratle gideceğim yere ulaştım. Sverdlov meydanında çok sevdiğim o küçük parka da uğradım. Burası çimenlerle ve çiçek adacıklarıyla doludur. Çevresinde her yöne gelip gidenler ve sıra sıra binalar vardır. Sonra gayri ihtiyari yayalar dalgasına kapıldım. Maneje doğru yürüyordum. Burada bir sergi bulacağımı ümit ediyordum ama salon kapalıydı. Eski üniversitenin ve Paşkov'un evi önünden geçip Puşkin Müzesi yönünde Volkonka'ya kadar yürüdüm. Meydandan ayrıldıktan sonra Kremlin'in tuğla duvarlarının dağ sırası gibi hakim olduğu şehrin bu bölümünde tuhaf bir şekilde kendimi mutlu, huzurlu hissediyordum. Belki sokakların henüz sakin olmasından idi bu. Ne olaylara tanık oldu bu duvarlar ve daha nelere tanık olacaklar diyordum kendi kendime. Sakalımı kestiğimi unutarak gayri ihtiyari birçok defa çenemi okşadım. Moskova'da bulunuşumun gerçek sebebi aklımdan çıkmıştı ve birdenbire kaz angarının ortasına yuvalanmış o rahatsız edici şeyi düşünmekten vazgeçtim. Hayır, kader boş bir kelime değildir. İyi olsun, kötü olsun bütün olayları o belirler. Beni de sokağın köşesinde umulmadık bir şans bekliyordu. Müzeye doğru yürüyor, orada bazı yenilikler göreceğimi umuyordum. Yeni şeyler yoksa bile eski izlenimlerimi tazelemek için aşina olduğum salonlarını bir defa daha ziyaret etmiş olurdum. İşte bu sırada müzenin parmaklıkları dibinde önüme çıkan bir çift beni durdurdu. ''Hey, bakar mısın, bilet almak istemez miydin?'' dedi çocuk. Çocuğun ayağında yeni ve portakal renkli bir çift ayakkabı vardı ve görünüşe göre ona çok küçük geliyordu. Onun ve arkadaşının yüzünde büyük bir sabırsızlık ve bundan dolayı da bir rahatsızlık seziliyordu. ''Niçin? Artık satmıyorlar mı?'' dedim şaşırarak. ''Çünkü girişte kuyruk yoktu.''
''Müze için değil, konser için. Ama bilet iki kişilik, ikisini de almalısın.''
''Ne konseri var?''
''Tam olarak bilmiyorum ama kilise korosu galiba.''
''Müzenin içinde mi?''
''Alıyor musun, almıyor musun? Sana 3 rubleye bırakırız iki bileti.''
Uzatılan iki bileti aldım ve müzeye doğru hızlı hızlı yürüdüm. Müzede konser verildiğini hiç duymamıştım ama doğruymuş. Burada son zamanlarda bir çeşit klasik müzik kulübü açmışlar. Ünlü müzisyenler geliyor, oda müziği konseri veriyorlarmış. O gün benim için mucize gibi bir şeydi. Küçük İtalyan Sarayı denilen salonda Bulgar Kilisesi eski korosunun bir resitali vardı. Umulmadık bir şanstı bu. Ortodoks litürjisinin kurucusu rahibi Jean Cucuzelles'in eserleri de çalınacak mıydı acaba? Maalesef yönetici kadın bu konuda fazla bir şey bilmiyordu. Yalnız konsere önemli kişilerin, bu arada Bulgar Büyükelçisi'nin geleceğini söyledi. Babamdan övgüsünü çok işittiğim bu koruyu dinleme fırsatı bulduğum için heyecanlandım. Tehlikeli seyahatimin öncesinde bu bana Tanrı'nın bir lütfu, bir armağanıydı. Konserin başlamasına daha yarım saat vardı. Müzede oraya buraya bakmak yerine heyecanımı yatıştırmak ve biraz hava almak için dışarı çıktım. Moskova, Moskova. Moskova'da bu şehri çevreleyen yedi tepeden birinin üzerindeydim. Mayıs'ın o öğleden sonrasında şehir bana derin ve düşündürücü bir armoni dolu, neşe dolu görünüyordu. Çünkü kalbimi rahatsız eden hiçbir mesele yoktu ve o gün sebebini bilemediğim bir huzur vardı içimde. Ciğerlerimi şişire şişire nefes alıyordum. Gökyüzü temiz, hava çok tatlıydı ve ben müzenin demir parmaklıkları boyunca bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyordum. Birden, belki iki biletim olduğu için beklediğim hiç kimse olmadığını düşünerek üzüldüm. Birini beklemek ne kadar iyi ve tabii olurdu. Her an karşımda görünebilirdi beklediğim kadın. Onun caddenin karşı tarafında geç kalmış olmanın telaşı içinde bu tarafa geçmeye çalıştığını görebilirdim. Ben de hemen korkuya kapılırdım. Düşüncesiz, tedbirsiz bir hareketle arabaların arasında koşmasını istemezdim. Durması için ümitsizce el işaretleri yapardım ona. Bütün o kalabalığın içinde bana mutluluk veren tek kişi o olurdu. Ne düşündüğümü anlar, bana gülümser, onun bu tarafa geçmesinden önce ben atılırdım o tarafa. Çevik olduğum için hiçbir şeyden korkmadan arabaların arasından geçip yanına varır, gözlerinin içine bakar, elini elime alırdım. Düşündüğüm, hayal ettiğim sahneyi aynen görür gibi oldum ve kendimde bir aşk hasretinin uyanmakta olduğunu hissettim. Bir kere daha nasibim olacak kadına henüz rastlamadığımı düşündüm. Böyle birisi gerçekten var mıydı? İşi yokuşa sürmekten kurnazca bir zevk alarak bütün ayrıntılarını işleye işleye bu durumu kendim yaratmış değil miydim? Konu üzerinde defalarca düşündüm ve her defasında yalnızlığımdan bizzat sorumlu, müşkülpesent bir insan olduğum sonucuna vardım. Şüphesiz genç bir kızın ilgisini çekecek pek bir özelliğim de yoktu. Her neyse, yaşıtlarım arasında tanıdıklarımın büyük bir çoğunluğu benden belirgin bir şekilde daha şanslı ya da daha becerikliydiler. Tek hafifletici mazeretim, papaz okulunda geçen günlerimin beni gençliğe özgü yaşama modasından uzak tutmuş olmasıydı. Benim kovulmuş olmam durumu düzeltmiyordu. Bütün kalbimle sevebileceğim kadın şu anda karşıma çıksaydı, ona bizi duygu ve düşüncede birleştirsin diye bu dini müzik resitalini dinlemek üzere benimle gelmesini teklif edecektim. Ama birden yine şüpheye kapıldım. Belki bu koro onun için can sıkıcı, monoton, anlaşılmaz gelebilirdi. Hele kilisede değil de bir konser salonunda değişik arzu ve çıkarlar peşinde koşan bu topluluk huzurunda böyle bir konser hiç hoşuna gitmeyebilirdi. Bu konser mesela Bach'ın eserlerinin bir statta ya da asker yürüyüşüne alışmış bir paraşütçüler kışlasında çalınması gibi anlamsız bir etki yapmaz mıydı? Pırıl pırıl arabalar gelmeye başladı. Hatta bir de inturist otobüsü geldi. Konser saatinin iyice yaklaştığını belli ediyordu bu durum. Salonun önünde de kalabalık artmıştı. İnsanlar birlikte aynı olayı beklerken birbirlerine aynı ailedenmiş gibi görünürler. Ben de öyle görüyordum onları. Birkaç kişi orada bilet bulmaya çalıştı. İleri derecede miyop olduğu anlaşılan bir öğrenciye fazla biletimi vermek istedim. Vermek istedim ama az sonra da buna pişman oldum. Çünkü herkesin içinde parasını vermeye kalktı. Bozuk paralarını düşürdü, güçlükle topladı. Ona parasını ödemeye gerek olmadığını, bu biletin bana hediye edildiğini söyledim ve salona doğru yürüdüm ama kabul etmedi. Peşimden koşup bilet parasını cebime soktu. Elbette bu paraya ihtiyacım vardı. Düzenli geliri olan bir insan değildim. Ama canımı sıkan bir şey daha vardı. Herkes duruma uygun bir şekilde resmi kıyafetliydi. Ben ise eskimiş bir kot pantolon, hafif bir ceket ve kocaman yol ayakkabılarımla idim. Üstelik sakalımı da kesmiştim ve sakalsız çeneme bir türlü alışamıyordum. Çünkü ben konsere gitmek için değil, kenevirlerin bittiği meçhul steplere doğru haşhaş kaçakçılarıyla birlikte yolculuk yapmak için hazırlanmıştım. Ama bu ayrıntıların pek önemi yoktu aslında. Tavanı iki kat yüksekliğinde olan İtalyan sarayında sergilenen her eser kendi asıl yerinde duruyor gibiydi. Sadece salonun ortasına sık sıralar halinde konulan sandalyeler sonradan getirilmişti. Sahne, mikrofon, perde hiçbir şey yoktu. Peykenin bulunması gereken yerde küçük bir kürsü vardı. 2 dakika içinde bütün yerler doldu, bir grup da giriş yerinde ayakta kaldı. Görünüşe göre birçokları birbirini tanıyordu. Hararetli konuşmalar yapıyor, fikirlerini bildiriyorlardı. Yalnız bendim olduğu yerde sessizce duran. Kürsünün bulunduğu yere 2 kadın geldi. Müze sorumlularından olan bu kadınların birincisi öteki kadını, Sofya'da Aleksandra Nevski Katedral Müzesi'nde çalışan meslektaşı olarak takdim etti. Salondakiler sustular. Genç Bulgar kadın ciddi görünüşlüydü. Parlak saçlarını arkaya doğru taramıştı ve çok güzel ayakkabıları vardı. Niçin bilmem bacaklarının güzel oluşu da dikkatimi çekti. Hafif füme renkli ve kocaman camlı gözlüğünün üzerinden bakarak bizi selamladı ve sonra oldukça düzgün bir Rusça ile açılış konuşmasını yaptı. Müzenin dini mimarisi burada yer alan eski el yazmaları, ikonalar ve eski basma hazinelerinin yanında başka hazineleri de sergilemek için bu ölü mahzenlerde, bunu gülümseyerek ifade ediyordu, konserler düzenlediklerini söyledi. Bu konserler ortaçağ ezgileriydi ve kripte adını alan bir koro tarafından yorumlanacaktı. Bu koro bu akşam buraya Puşkin Müzesi'nin daveti üzerine kendi repertuarını dinletmek için gelmişti ve alkışlar arasında ''İşte kripte'' diye takdim etti koroyu. Korocular salona halkın girdiği yerden girdiler, 10 kişiydiler ve hepsi genç, hemen hemen aynı yaştaydılar. Üzerlerinde suare kıyafeti vardı, siyah elbise, beyaz gömlek, papyon kravat ve parlak derili ayakkabılar. Yukarıda da dediğim gibi mikrofon, ses ekipmanı, peyke ve hiçbir müzik aleti yoktu. Işıklandırma da özel değildi. Sadece hafifçe kısılmıştı ışıklar. Dinleyicilerin bu Şan Koral hakkında bir ön bilgileri olduğundan eminim ama yorumcuların durumunu pek anlamıyordum. Kalabalık dinleyicilerin arasında daha çok gürültü patırtı içinde elektronik çalgılar dinlemeye alışmış gençler de vardı. Bu korocular ise bana savaş alanında silahsız dolaşan askerleri hatırlatıyor, o izlenimi veriyorlardı. Yan yana dizilerek yarım daire oluşturdular. Sakin, konsantre olmuş, endişesiz idiler. Tuhaf şekilde birbirlerine benziyorlardı. Belki de bu ortak uğraşlarının bir sonucudur. Aynı şekilde giyinmiş, aynı bekleyişte, aynı duyguda idiler. Normal zamanlardaki şahsi endişeleri ne kadar büyük olursa olsun şimdi bunları bir parantez içine almış görünüyorlardı. Tıpkı savaş anında herkesin sadece zaferi kazanma çarelerini düşünmesi gibi. Konseri düzenleyen kadın yönetici füme gözlüklerinin üzerinden bakarak ağırbaşlı, ciddi bir tavırla kilise müziğinin tarihçesini anlattı. Bulgar milli ezgisinin karakterlerini belirten bazı noktalarda özellikle durdu, sonra konserin başlayacağını bildirdi. Korocular hazırdı, birkaç saniye daha nefeslerini ayarlar gibi beklediler, sonra birbirlerine dokunacak kadar sıklaştılar, salonda tam bir sessizlik vardı. Sanki o kalabalık uçup gitmişti oradan, herkesin gözü korocuların üzerindeydi şimdi. Herkes kendi kendine umduklarını bulup bulamayacaklarını soruyor olmalıydı. Korocuların başı olduğu anlaşılan soldan üçüncüsü hafifçe başını eğince sesler önce yavaş yavaş altın tekerlekli ilahi bir arabanın sessizliğe doğru kalkışı gibi sonra da görünmez dalgalara kapılarak yükseldi. Tükenmeyen ve hep yenilenen bir coşku ile ardında uzun bir zafer izi bırakarak salondan taştı. Daha ilk anlarda açıkça belli oldu ki bu koro 10 kişinin bir araya gelmesiyle yetenekleri ne olursa olsun hemen hemen ulaşılamayacak derecede bir uyum içindeydi. Eğer çağımızın müzik aletlerinden oluşan bir orkestra onlara eşlik etseydi, 10 sesli sütuna dayanan bu eşsiz yapı yıkılıp giderdi. Şartların istisna şeklinde bir araya gelmesi bir mucize yaratmıştı. İlahi damga vurulan bu 10 kişi aynı anda doğmuş, yaşamış ve birbirlerini bulmuşlardı. Vaktiyle hayal edilip de ulaşılamayan ve ruhtan ayrılmayan Tanrı sevgisini kalplerinde yaşatmış, atalarına karşı ödevlerini yapmak duygusuyla dolu idiler. Gerçekten tarif edilemeyen ve vecd halindeki koroyu ancak böyle bir ruh haleti açıklayabilir. Sanatlarının gücü sevgiden, her yerde var olan bir heyecan ile yüklü bu seslerin sarhoşluğundan geliyordu. Bilinçli olarak öğrenilen dini metinler sadece bir bahane, bir aracıdır. Ona apaçık hitap etmenin bir yoludur. Gerçekte insan kalbi ilk yeri alıyordu ve kendi yüceliğinin tepelerine doğru yükseliyordu. Fethedilmiş, büyülenmiş olan dinleyici derin hayaller içindeydi. Her biri yüzyılların ötesinden gelen bu ışık ve gölge ezgileriyle bütünleşiyordu. Sürekli olarak kendini arayan ve hataları içinde yüzen, pek nadir olarak da bulup üste çıkan bir ruhun eskiden yaptığı bir atılımla meydana getirdiği ezgilerdi bunlar. Her dinleyici aynı anda kulağını bu sesi derinleştiren, bu ezgilerde birçok ruhu kaynaştıran Tanrı'ya veriyordu. Ve her birinin hayali onu başka bir aleme götürüyordu. Bütün hayatın örgüsünü oluşturan neşe ve ızdırabın, kaygı ve pişmanlıkların, hayal ve hatıraların oluşturduğu, insanların ebedi ve acılı bir arzu ile amaçladıkları aleme. Bana ne olduğunu, niçin düşünce ve heyecanlarımın bu 10 korucu üzerinde yoğunlaştığını anlamıyor, doğrusunu söylemek gerekirse anlamak da istemiyordum. İlk bakışta bunlar tamamen normal insanlardı ama söyledikleri ilahi sanki benim kalbimden, benim nefesimden çıkıyor, benim kaygılarımdan, korkularımdan ve bugüne kadar ifadesini bulamadan birikmiş zavallı sevinçlerimden çıkıp yayılıyordu. Ve işte şimdi açılıvermiştim. Varlığım yeni bir ışıkla dolmuştu. Korocuların sanatında ilahilerin ilk ve asıl anlamını apaçık anlıyordum. Bu ilahiler hayatın çığlığıydı. Kaderini iyice yöneltmek, dünyanın engin alanlarında bir dayanak noktası bulmak ihtiyacındaydı insanoğlu. Bu evrende Tanrı'dan başka güçlerin bulunabileceğini ümit etmek gibi feci bir yanılgının çığlığı, çok büyük bir yanılgı. Çünkü insanın kendini yüce Tanrı'ya duyurma arzusu da çok büyüktür. İnsan imanını açıklamak, tövbekâr olduğunu bildirmek için ne enerji harcamış, ne kadar çok düşünmüştür. Damarlarında akan ateşli kana, asi yaratılışlı oluşuna, ezeli isyan arzusuna, yenileşmeye susamış olmasına, daima itiraz eden bir mizaca sahip bulunmasına rağmen imanını ispat için neler yapmamıştır. Ve bu noktaya gelmek için ne korkunç zahmetler çekmiştir. Ne vedalar, ne mezabirler, ne büyüler, ne ilahiler, ne şamanlıklar yapmıştır. Yüzyıllar boyu ne dualar, ne yakarışlar yapmıştır. Bütün bunlar birden maddileşecek olsa taşan okyanuslar gibi dünyayı kaplardı. İnsanın kalbinde insani acıların, insanlığın doğuşu ne kadar zor olmuştur. 10 korucu ilahi söylüyor, bilinçaltındaki çalkantılı denize dalabilelim, geçmiş bizde canlansın, onu ve eski nesillerin sıkıntılarını hatırlayalım diye Tanrı bu korucuları birmiş gibi bütünleştiriyordu. Sonra bizi kendimizden ve alemden kurtarmak, var olmanın güzelliğini ve anlamını duyurmak, harikulade güzel düzeninde sevgiyi buldurmak için yapıyordu bunu. İlahilerini öyle candan, belki de bilinçaltı dürtmesiyle öyle bir vecd ile söylüyorlardı ki, insanın ruhunda en yüksek coşkuyu uyandırıyordu. Normal zamanlarda günlük kaygılar arasında dünyanın hayhuyu içinde pek gösteremedikleri, duyamadıkları coşkuyu. Dinleyicilerin hepsi tam bir coşkunluk içindeydi, yüzlerinden de belliydi bu, bazılarının gözlerinden yaş geliyordu. Gönlüm sevinçle dolu olarak bana böyle bir bayram sevinci gösterdiği için kaderime şükrettim. Zaman ve mekandan soyutlanmış gibiydim. Geçmiş ve şimdiki zaman, geleceğe yönelik hayallerim, bütün bilgilerim ve bütün duyularım, düşünceler denizinde birleşiyordu. Ve bir kere daha kendime hiç aşık olmadığımı söyledim. Damarlarımda yanan aşk özlemi uygun anını bekliyordu. Bu özlem birdenbire göğsümü delerek geçen bir acı ile çıktı ortaya. Kim olacaktı o kadın, neredeydi, ne zaman ve nasıl aşık olacaktım? Birkaç defa elimde olmadan kapıya baktım. Ya buradaysa, duvarın öbür tarafında duruyorsa, hatta salondaysa ve koroyu dinliyorsa? Onun bulunmayışına çok üzülüyordum. Bu eşsiz anda hayalimi besleyen ama sıkıntı da veren ve yeniden duyduğum heyecanı paylaşmak isterdim onunla. Bir gün onunla karşılaşırsam sonradan huzursuzluk ve pişmanlık duyarak hatırlayacağım bir şey yapmamaya söz verdim kendime. Birden annemi hatırladım ve ilk çocukluk yıllarımın açık bir sabahı canlandı gözümde. Bulvara hafiften kar yağıyordu ve annem küçücük mantosunun düğmelerini ilikliyordu, gülümseyerek bakıyordu. Bana bir şeyler söylüyor, ben koşmaya başlıyorum ve o yine gülümseyerek beni takip ediyor. Bu sırada bir çan sesi duyuluyor şehrin yukarısında. Bu ses babamın o anda ayin yaptığı küçük tepenin üzerindeki kiliseden geliyor. Babam, sarsılmaz bir iman sahibi olan bu taşra diyakosu, şimdi inanıyorum ki her şeye rağmen Tanrı için ve Tanrı adına insanın nasıl dua edeceğini ve ayin yapacağını kesin olarak biliyordu. Ben ise evladı olarak ona derin saygı duyuyor isem de, onun bana çizdiği yoldan apayrı bir yol tutmuştum. Babamın öbür dünyaya huzur içinde göç ettiğini, ancak o sıralarda benim ruh bakımından bazı sıkıntılara düştüğümü hatırlayarak büyük bir üzüntü duydum. Artık eskidiğini sandığım bir inanış şeklini reddetmekle beraber onun büyük geçmişine, eski muhteşem fikirlerine hayranlık duymaktaydım. Yüzyıllar boyu bu fikirler her kıtada ve bütün adalarda her yıl artan sayıda insanın kalbini fethetmişti. Böylece nesilden nesile insan zihnini tıpkı paratonerin yıldırımı toprağa yöneltmesi gibi ezelden beri var olan şüphelerden kurtarmaya çalışmıştı. İman ve şüphenin ikisine de teşekkür etmeli, çünkü bunlar hayatın akışını sağlayan asıl kuvvetlerin mayasıdır. Ben şüphe güçlerinin artarak büyüdüğü, iman gücünü bastırdığı bir dönemde dünyaya geldim. Ben o dönemin bir ürünüyüm. Teorilerim yüzünden her yandan itilmiş atılmış olan ben, tarihin bir çeşit oyuncağıydım ve kader intikamını benden alıyordu. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 70.